bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Vahidettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele. Yalanlar, yanlışlar, yutturmacalar. 1997 Sedat Simavi Sosyal Araştırmalar Ödülü, 1998 Yunus Nadi Sosyal Bilimler Ödülü. Turgut Özakman, Bilgi Yayınları, Özel Dizi 36. Birinci basım Eylül 1997, ikinci basım Şubat 1998, üçüncü basım Nisan 2000. Filyos Kayıt Stüdyosu da seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 27 Ağustos 2005. Okuyan Levent Filyos. Vahidettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele için ne dediler? Öncelikle Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Halk Evleri gibi kuruluşların bu kitabı tüm şubelerinde bulundurmaları, birlikte okuma toplantıları düzenlemeleri ve üzerinde tartışmalarının çok yararlı olacağına inanıyorum. Yalancıların yanağında bir okkalı tokadın beş parmağın izi gibi bir kitap. İlhan Selçuk, Cumhuriyet, 10-12-1997. Yakın tarihimizden çok ilginç bir kesit, tarihi çarpıtmak isteyenlere belgelerle verilen yanıtlar. Emin Çölaşan, Hürriyet, 1-11-1997. Elimden düşmeyen birkaç kitaptan biri, dev bir eser, Talat S. Halman, Milliyet, 8-10-1997. Özakman'ın şaheserine herkes özellikle entellerin veya aşırı dincilerin etkisi altında kalıp tarihimizi yanlış öğrenecek yeni kuşaklar merakla ve sabırla okumalılar. Altemur Kılıç, Orta Doğu, 19-1997. Her kütüphaneye, her okula, her enstitüye, her eve gerekli bir yapıt. Kemalistlerin, Atatürkçülerin son yıllarda ısrarla bekledikleri ve yürekten alkışlayacakları bir başyapıt. Doktor Alev Coşkun, Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki, 34-1998. Turgut Özakman ünlü bir oyun yazarımız, yeni güzel oyunlar, romanlar yazacağına tutmuş yıllarını gerçekleri aydınlatmaya vermiş. Yıllardır sürdürülen Atatürk ve Cumhuriyet konusundaki iddiaları Yansız Tutumda kitabına almış. Sonra da tek tek hepsini çürütmüş. Oktay Akbal, Milliyet, 28-10-1997. Bugünlerde uykularıma düşman bir diğer hacimli çalışmada Vahidettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele. Özakman, malum kalemlerin dile getirdikleri yalanları ve uydurmacaları tek tek ve kanıtlarıyla yalanlıyor. Toktamış Ateş, Cumhuriyet, 9-10-1997. Son günlerde çok ama çok önemli bir kitap çıktı. Vahidettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele. Gerçekten son yılların en kapsamlı, en tutarlı, en aydınlatıcı çalışmalarından biri bu. Tüm aydınların mutlaka okumaları gerekiyor bu kitabı. Hüseyin Yurttaş, Yeni Asır, 1-11-1997. Ulusal onuru güçlendiren ve taşlandıran bir yapıt. Ahmet Günbaş, Dünya Gazetesi Kitap Eki, 17-1998. Yakın tarihimize ışık tutan nefis bir inceleme, herhalde kendi dalında en güçlüsü ve değerlisi. Bülent Akkurt, Sanat Çevresi, Ocak 1998. Tavsiye ediyorum, bu kitabı mutlaka okuyun. Ümit Zileli, Cumhuriyet, 4-12-1997. Turgut Özakman yorulmadan, usanmadan abuk sabuk yalanları didik didik etmiş, yanıtları da Uğur Mumcu'nun deyimiyle iddia sahiplerinin suratına bir boş eldiven gibi vurmuş. Işık Kansu, Cumhuriyet, 6-10-1997. Atatürkçülük üzerine en muhteşem eser, herkese tavsiye ediyorum. Yaşar Aksoy, Yeni Asır, 11-10-1997. Bir başucu kitabı, el kitabı, kaynak kitap, Ayhan Hünal, Çağrı Dergisi, Mart 1998. Bu kitap bana ilaç gibi geldi, yutarcasını okudum. Yatağın Oğlu Alimcan, Müdafaa-i Hukuk Dergisi, Mart 1999. Turgut Özakman'ın yazdığı 782 sayfalık kapsamlı bu araştırma kitabını başta üniversiteler, okullar olmak üzere herkese tavsiye ederim. Kerim A. Erdem, Gazete Ege, 8-11-1997. Özakman, yüzlerce yerli ve yabancı objektif kaynaktan yararlanarak hazırladığı araştırmasında Vahidettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele konularında ortaya atılan yalanları, yanlışları ve yutturmacaları gün ışığına çıkarıyor. Hem de dört dörtlük belgelerle. Uğur Dündar, Hürriyet, 27-6-1999. Yazarın biyografisi. Turgut Özakman 1 Eylül 1930'da Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Avukatlık stajı ve bir süre avukatlık yaptı. Köln Üniversitesi Tiyatro Bilimi Enstitüsü'ne devam ettikten sonra Devlet Tiyatrosu'na dramaturg olarak girdi. TRT'de Merkez Program Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Devlet Tiyatroları'nda Genel Müdür Baş Yardımcılığı, 4 yıl Genel Müdürlük yaptı. Radyo Televizyon Yüksek Kurulu'nda üyelik ve Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde Dramatik Yazarlık Dersi Öğretim Görevlisi olarak çalışmayı sürdürüyor. Evli, 3 çocuğu, 3 torunu var. 28 Eylül 1998'de kendisine üstün hizmetleri dolayısıyla Anadolu Üniversitesi'nce Fahri Doktor ünvanı verildi. Oyunları Masum Katiller 1946, Pembe Evin Kaderi 1951, Güneşte 10 Kişi, Tufan Duvarların Ötesi, Hastane, Karagöz'ün Dönüşü, Kaneviçe, Ocak, Paramparça, Bulvar, Ulusal Kolej Disiplin Kurulu, Komşularımız, Babamla Birlikte 1971. Darılmaca Yok, Berber'de, Kardeş Payı, Ak Masal Kara Masal, Ben Mimar Sinan, Ah Şu Gençler, Deliler, Sarıpınar 1914, Fehim Paşa Konağı, Resimli Osmanlı Tarihi, Bir Şehnaz Oyun, Töre. Senaryoları Keloğlan, Aramızda, Keloğlan'la Can Kız, Yatık Emine, Tuzsuz Deli Bekir, Kurtuluş TRT, Cumhuriyet TRT. Romanları Korkma İnsancık Korkma 1999 3. basım, Romantika 2000. Meslek kitapları, radyo notları, oyun ve senaryo yazma tekniği. Araştırma inceleme. Doktor Rıza Nur dosyası, Vahidettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele, Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi. Tercüme dergisi şiir özel sayısındaki 1946 şiirleri Unutulmaz Şiirler adıyla yeniden düzenleyerek yayıma hazırladı 1999. 1968'de Sarıpınar 1914 adlı oyunu ile Sanatsevenler Derneği'nce yılın yazarı seçildi. Fehim Paşa Konağı adlı oyunu ile 1979'da Türkiye İş Bankası Büyük Ödülü ve 1981'de Sanat Grubu ve Avni Dilligil ödüllerini, 1983'te Resimli Osmanlı Tarihi adlı oyunu ile İsmet Küntay ödülünü, 1984'te Bir Şehnaz Oyun adlı oyunu ile Enka İkincilik ödülünü, 1997'de Vahidettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele adlı araştırması ile Sedat Simavi Sosyal Araştırmalar ödülünü, 1998'de aynı eseriyle Yunus Nadi Sosyal Bilimler Ödülünü, 1999'da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü aldı. Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet ile ilgili araştırma ve senaryoları nedeniyle 1999'da Atatürkçü Düşünce Derneği'nce yılın Atatürkçüsü seçilen 10 kişi arasında yer aldı. Vahidettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele. Son yılların günümüze ışık tutan en geniş ve şaşırtıcı araştırması. Yakın tarihimize yönelik başlıca yalanları, yanlışları ve yutturmacaları büyük bir sabırla derleyen ve titizlikle değerlendiren Turgut Özakman, yüzlerce yerli ve yabancı objektif kaynağa dayanarak gerçekleri açıklamakta, bilinen kıvrak üslubu ile bir kısım yorucu ve ayrıntılı bilgiyi bile bir solukta okunacak biçimde sunmaktadır. Bütün tarih severlerin ve yakın tarihimizle ilgili gerçekleri öğrenmek isteyenlerin başucu ve başvuru kitabı olacak bir çalışma. Eserde değinilen yalan, yanlış ve yutturmacaların çoğu ile belki de ilk kez karşılaşacak, çok şaşacak, çok gülecek, belli bir amaçla nasıl bir sahte tarih yaratılmak istendiğini görerek Türkiye'nin geleceği bakımından çok da düşüneceksiniz. Çeşitli iddiaları değerlendirilen eski yeni yazar ve siyasetçilerden bazıları. Halide Edip Adıvar, Çetin ve Mehmet Altan, Fikret Başkaya, Burhan Bozgeyik, Hasan Hüseyin Ceylan, Fatih Çekirge, İsmail Hakkı Danişment, Abdurrahman Dilipak, Tarık Mümtaz Göztepe, Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu, Ahmet Kabaklı, Kazım Karabekir, Necip Fazıl Kısakürek, Cemal Kutay, Yalçın Küçük, Profesör Doktor İdris Küçük Ömer, Kadir Mısıroğlu, Mustafa Müftüoğlu, Profesör Doktor Faruk Özerengin, Emine Şenlikoğlu, Hamdullah Supi Tanrıöver, Mete Tuncay, Vehbi Vakkasoğlu ve ötekiler. Gösterdiği emsalsiz sabır için eşime, birçok eski gazete ve derginin fotokopisini sağlayan oğlum Can ve kardeşim Serpil yardımcıya, Kitap yardımında bulunan Gökhan Akçura, Nurten Baltacı, Arif Bigeç, Müjgan Cumbur, Selçuk Emel, Gülümser Mutlu, Turgut Okutman, Osman Olcay, Gültekin Samanoğlu, Ajdan Sayılgan, Ergun Sav, Sıtkı Tekmen ve Muammer Telli'ye, başta Erkan Ergin olmak üzere emeklerini esirgemeyen öğrencilerim Bahar Ayman, Gökhan Özbay, Didem Öztaşbaşı ve Arzu Yol gösterene, Edgar Peç'in kitabının ilgili sayfalarını Fransızcadan Türkçe'ye çevirmek iyiliğinde bulunan Elif Küflü'ye, dikkat ve özeni için düzeltmen Biray Üstüner'e, dizgi operatörü Faruk Kaya ile yardımcısı Savaş Bacaksız'a yürekten teşekkür ederim. Kısaltmalar: ATASE, Askeri Tarih ve Stratejik Etütler Dairesi, Eski Harp Tarihi Dairesi, Atatürk, Kinross, Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Atatürk'le Beraber, M. Müfit Kansu, Erzurum'dan Ölünceye Kadar Atatürk'le Beraber, BC, Basılmamış Çeviri, 1918-1923 İstiklal Savaşı, Nurettin Peker, 1918-1923 İstiklal Savaşı, Resim ve Vesikalarla İnebolu Kastamonu Havalisi, C. Nokta Cilt, C.G. Yol, Abdurrahman Dilipak, Cumhuriyete Giden Yol, Dış Politika, S.R. Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, G.R.Y.T. Ansiklopedisi, Gayri Resmi Yakın Tarih Ansiklopedisi, G.C.Z. Gizli Celse Zabıtları, Tutanakları, Güney Asya Müslümanları, Mim Kemal Öke, Güney Asya Müslümanlarının İstiklal Davası ve Türk Milli Mücadelesi, Hayatı ve Eseri, Hikmet Bayur, Atatürk Hayatı ve Eseri, Hilafet, K. Mısıroğlu, Geçmişi ve Geleceği ile Hilafet, İnk Belgeleri, Jeşke, Kurtuluş Savaşı ile ilgili İngiliz Belgeleri, İngiliz Belgelerinde, Bilal N. Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, İngiliz İstihbarat Servisi, S.R. Sonyer, Kurtuluş Savaşı günlerinde İngiliz İstihbarat Servisi'nin Türkiye'deki eylemleri, İstanbul Hükümetleri, Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, K.A. Günlüğü, Utkan Kocatürk, Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, K.S. Günlüğü, Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, Lozan, K. Mısıroğlu, Lozan, Zafer mi Hezimet mi? Milli Mücadele Başlarken, Tevfik Çavdar, Milli Mücadele Başlarken Sayılarla Vaziyet ve Manzarayı Umumiye, M.M. Başlarken, M. Tayyip Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken, M.M. Hatıraları, Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, Mondros, Türk İstiklal Harbi 1. Cilt, Mondros Mütarekkesi ve Tatbikatı, Osmanlı Tarih Kronolojisi, İHA Danişment, İzahlı Osmanlı Tarih Kronolojisi, Sakarya'dan İzmir'e, Bilal N. Şimşir, İngiliz belgeleriyle Sakarya'dan İzmir'e, S. Mücahitler, K. Mısıroğlu, Sarıklı Mücahitler, Sina Filistin Cephesi, 1. Dünya Harbi'nde Türk Harbi dizisi, Sina Filistin Cephesi, TC Kronolojisi, Utkan Kocatürk, Atatürk ve TC Tarihi Kronolojisi, TC'de Tek Parti, Mete Tuncay, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması, TİH, Türk İstihlak Harbi dizisi ATASE yayını, TKS Kronolojisi, Jeşke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi 1 ve 2. Cilt, TÜ Tezler 2, Yalçın Küçük, Türkiye Üzerine Tezler 2. Cilt, TÜ Tezler 5, Yalçın Küçük, Türkiye Üzerine Tezler 5. Cilt, 20. yüzyıl, Hikmet Bayır, 20. yüzyılda Türklüğün tarih ve acur siyasası üzerine etkileri, VG Cehenneminde, T. Mümtaz Göztepe, Vahidettin Gurbet Cehenneminde, VM Gayyasında, T. Mümtaz Göztepe, Vahidettin Mütareke Gayyasında, Yunan Askeri Tarihi, 1919-1922 Küçük Asya Seferinin Özetlenmiş Tarihi, ZC, TBMM Zabıt Cerideleri, Tutanak Dergileri, Kaynakçada adları kısaltılan kitapların künyesinin sonuna nokta işareti konulmuştur. Giriş: Bazı iddialardan örnekler. Uzun zamandan beri Vahidettin, Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı hakkında bazı kitap, gazete ve dergilerle televizyon kanallarında, resmi tarihe de resmi tarih dışındaki pek çok esere de ters düşen yeni iddialar, görüşler ileri sürülüyor, yorumlar yapılıyor. Bazıları kısaca şöyle: Mustafa Kemal İngiliz ajanıdır. Mustafa Kemal'in Çanakkale'deki rolü küçüktür. Suriye cephesinde Mustafa Kemal'in ihaneti yüzünden yenildik. Yunanlar Mustafa Kemal'in tavsiyesi üzerine İzmir'e çıkartılmıştır. Vahidettin, damat Ferit Ali Kemal ve benzerleri hain değildir. Mustafa Kemal'i Anadolu'ya milli mücadeleyi başlatması için Vahidettin göndermiş, ayrıca bol para ve bir de Hattu Hümayun, padişah buyruğu vermiştir. Kurtuluş Savaşı anti-emperyalist bir savaş değildir, bir kurtuluş savaşı da değildir. Hatta son tahlilde Kürdistan'ın bir bölümünün ilhakıdır. Dipnot: F. Başkaya, Paradigmanın İflası, sayfa 59-66. Kurtuluş Savaşı bir Türk-Yunan savaşıdır, abartıldığı kadar da önemli değildir. Birinci ve ikinci Yunan savaşları masa başında uydurulmuş zaferlerdir. Büyük taarruzda Yunanlar imha edilememiş, denize dökülememiş, kaçmalarına göz yumulmuştur ve benzerleri. Bu iddialara yer vermediği için resmi tarihi de kıyasıya suçluyorlar. Hakikate kıyılmış ve Kurtuluş Savaşı'nın gerçek yüzünü örten şal aradan 50 yıldan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen hala bir türlü kaldırılamamıştır. Yarım asırdan beri devam eden pespaye yalanlar, tahsisatı mestureden yani örtülü ödenekten, cömert ihsanlarla yani bağışlarla yazdırılmış kitaplar, Kadir Mısıroğlu, Sarıklı Mücahitler, sayfa 32, Lozan Hezimet mi Zafer mi, 1. cilt, sayfa 51. Doğruların yanlış, yanlışların doğru olarak gösterilmeye çalışıldığı ve bütün bunların da her türlü dayatmalarla millete zorla öğretildiği yalan söyleyen tarih. Ha Hüseyin Ceylan, Büyük Oyun, 1. cilt, sayfa 9. Tarihi hadiseler ters yüz edilmiş, kahramanlar ile hainler yer değiştirmiştir. Gerçekler günlük politikanın emrinde ve hizmetinde icap eden değişikliklere uğratılarak kullanılmıştır. Vehbi Vakkasoğlu, Son Bozgun, 1. cilt, sayfa 6-20. Yakın tarih tahrif edilmiş, yani değiştirilmiş, milli mücadelenin gerçek dışı bir versiyonu geliştirilmiştir. Fikret Başkaya, sayfa 25. Resmi tarihe inanmıyoruz. Yeni tetkikler resmi tarihi bir yalanlar heyulasına çeviriyorlar. Hüseyin Yılmaz, İnkılap Kurbanları, sayfa 6, Cumhuriyet'in ilk yıllarında devlet terörü, sayfa 59-60. Bu ülkede yaklaşık 70 yıldır ilkokulda üniversite son sınıfa kadar eğitimin her kademesinde bütünüyle subjektif gözle kaleme alınmış gerçek dışı hayal ürünü saptırma bilgilerle dolu resmi tarih okutula gelmiştir. Resmi tarih doğruları yeni nesilden saklıyor. Yakın tarih hala sisler altında. Gayri resmi yakın tarih ansiklopedisi 1. cilt takdim yazısı 2. cilt sayfa 114-121. Dipnot: yazarları Bünyamin Ateş, Burhan Bozgeyik, Mustafa Kaplan. Resmi tarihin aldatıcı masalları, Abdurrahman Dilipak, İhtilaller Dönemi, sayfa 8. Gerçek tarihle ilgisi olmayan neşriyat, tarihi günlük politikanın oyuncağı haline getirilip, ikbal sahiplerinin arzuları istikametinde yazıp söylemeyi adet edilen sözde tarihçilerle yapılmış ve ortaya atılan o yalan laflar, yıllar boyu mektep sıralarından gazete ve mecmua sütunlarına kadar her yerde o kadar çok tekrarlanmıştır ki, bugün o yalan lafların gürültüsünden gerçek tarihin sesi duyulmaz olmuştur. Mustafa Müftüoğlu, Yalan Söyleyen Tarih Utansın, 1. cilt ön söz. Resmi Tarih Masalları, Nokta Dergisi, sayfa 10, 5 Mayıs 1991. Türkiye'de tarih, inanılması çok zor bir masal niteliğindedir. Yalçın Küçük, Aktüel Dergisi, sayfa 44, sayı 36-1992. Resmi Tarih Tezi, Türkiye'de yalanlarla dolu bir şekilde ele alınmış ve sunulmuştur. Mehmet Altan, Kanal 6'da 16 Mayıs 1995 Salı günü akşamı Pusula programı. Dipnot: Mehmet Altan 20 ve 27 Mayıs 1995 Sabah gazetesinde şöyle yazıyor. Türkiye yönetimi insanın beyinselliğini aynen tekrarlanmasını istediği bir resmi söylemde kısırlaştırma çabası içindedir. Alışa geldiği bir garnizon kültürü içinde resmi tezlerin itirazsız tekrarlanmasını ister. Gelin Türkiye'yi çağa ulaştırmak için tabu bellediğimiz yalan ve yanlışları teker teker tespit edelim. Bu iddialar doğru mu değil mi? Hepsini gerçeğe saygılı bir tarih meraklısı ve Kurtuluş Savaşı'na katkıda bulunmuş herkese minnet duyan biri olarak ele alıp değerlendirmeye karar verdim. Yakın tarihimizle ilgili genişçe bir kitaplığım ve arşivim vardı zaten. Gereken yeni kitapları da topladım ya da yakınlarımın ve öğrencilerimin yardımıyla fotokopilerini sağladım. Televizyonda yapılan konuşmaları kaydettim. 2 yıl süren kesintisiz bir çalışma sonunda bu kitapçık ortaya çıktı. Gerçek tarihçilerin bu cüretimi bağışlayacaklarını umut ederim. Dipnot: İlki olarak sadece kitaplığımda ve belgeliğimde bulunan kitaplara, gazete ve dergilere ve kaydettiğim televizyon programlarına gönderme yaptım. Geride bildiğim ve bilmediğim daha birçok kaynak olduğunu belirtmeliyim. Gönderme yaptığım bütün kitapların künyesi kitabın sonundaki kaynakça bölümünde verilmiştir. 2. Resmi tarih. Resmi tarih kısaca şöyle tanımlanabilir sanıyorum. Okunması zorunlu, ana çizgilerden oluşan, pedagojik amaçlı, yönlendirici ilk ve orta öğretim ders kitapları. Dipnot: Bir kısım yazarlar bütün kişi olay ve belgelere yer vermediği için resmi tarihleri eleştiriyorlar. Kurtuluş Savaşı'nın yalnız askeri yönü 16 cilt. Türk İstiklal Harbi Tih dizisi Celal Bayır'ın anıları 8 cilt. 2778 sayfa ve ancak Erzurum Kongresi'ne kadarki dönemi içeriyor. Bir ortaokul, lise hatta üniversite ders kitabı bu kadar uzun ve ayrıntılı olabilir mi? Zaten ne kadar uzun olursa olsun bir tarih kitabı hayatı birebir yansıtamaz. En uzunu bile genişçe bir özet niteliğindedir. Bu yüzden bütün olayları ve kişileri kapsamaz, ancak gerçeğin özünü ve ana çizgilerini yansıtır. Ve sadece belli başlı kişileri ve olayları vurgular. Boşlukları öğretmenler ile ders kitapları dışındaki objektif ve ayrıntılı araştırmalar ve dürüst anılar doldurur ve tamamlar. Tarihi resmi ve gayri resmi diye ayırmak da doğru değildir. Bir tarihin ancak doğru olup olmadığı tartışılabilir. Bir tarih ne resmi olduğu için yanlıştır, ne gayri resmi olduğundan dolayı doğru. Resmi ya da gayri resmi bir tarih yanlışları dolayısıyla elbette eleştirilebilir. Yanlış varsa eleştirilmeli, belgelere dayanılarak düzeltilmeli, yine belgelere dayanılarak eksikleri tamamlanmalıdır. Ama bu öyle ulu orta, metotsuz, dayanaksız, ön yargıyla ayaküstü, kulaktan dolma bilgiyle yapılacak bir iş değil. Geniş ve sağlıklı bir tarih bilgisinin yanında tarih metodunu bilmeyi ve ansiklopedik kültüre sahip olmayı da gerektiriyor. Kısacası eleştirel tarihçilik geniş bir hazırlığa ihtiyaç gösteren ciddi bir iştir. Kurtuluş Savaşı ile ilgili bazı özel yayınlarda geneli etkileyecek ağırlıkta olmamakla birlikte, unutkanlık, araştırma tembelliği, dikkatsizlik, bilgi ve kaynak yetersizliği, gelişi güzellik, yayını hazırlayanların nitelikleri, dar görüşü ve benzeri sebeplerden kaynaklanan irili ufaklı hayli yanlış ve sübjektif değerlendirmeler bulunduğunu da belirtmeliyim. Rıza Nur'un anıları gibi patolojik yayınlar ise ayrı bir tür oluşturuyor ve tarih için geçerli bir kaynak değeri taşımıyorlar. Uğur Mumcu, Rıza Nur'un Mustafa Kemal'i karalayan anılarının Suudi Arabistan'da basılıp dinci örgütlere parasız dağıtıldığını yazmaktadır. Kazım Karabekir anlatıyor, sayfa 189, 21. dipnotun son paragrafı. Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal ve Türk Devrimi hakkındaki resmi, özel, Türkçe ya da yabancı dilde yayımlanmış bütün eserlerin yıllara göre toplam sayıları şöyle. 1941-227. Dipnot, Profesör Herbert Maitzig, Atatürk Bibliografyası, Ankara 1941. 1953-433, dipnot, M. Mercangil, Atatürk ve Devrim Kitapları Kataloğu, Bitlis Derneği Yayınları, Ankara 1953. 1960-1130, dipnot, İsmail Arar, Atatürk Kurtuluş Savaşı, Devrimler ve Cumhuriyet Türkiye'si ile ilgili kitaplar, Baha Matbaası, İstanbul 1960. 1968-3959, M. Gökman, Atatürk ve Devrimleri Tarihi Bibliografyası, Devlet Kitapları Müdürlüğü, İstanbul 1960. 1974-7010, dipnot, adı geçen eser, ek cilt 1, İstanbul 1971. 1995'te bu sayının 10.000'i çoktan geçmiş olduğu rahatça söylenebilir. Bu yayınların acaba yüzde kaçı eleştirilmesi moda olan resmi tarih? Bunu yaklaşık olarak saptamak için şu üç kaynağı tarayıp değerlendirdim. 1. Türk Dil Kurumu'nun yayınladığı Atatürk'e Saygı adlı derlemenin sonundaki S.N. Özerdim'in hazırladığı Kılavuz Bibliografya. Dipnot, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1969. Türkler Acaroğlu'nun hazırladığı Açıklamalı Atatürk Kaynakçası, 1981'e kadar bu konularda yayınlanmış eserlerin en önemlilerinden 500'ün özellikleri ve özetleri 2 cilt. Dipnot, İş Bankası Yayınları, Ankara 1981. Künyesini verdiği kitapların arasında Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nce yazılıp 1931'de basılmış olan tarih dizisinin Türkiye Cumhuriyeti başlıklı 4. cildi de bulunuyor. T. Acaroğlu şöyle diyor, İşte Atatürk'ün gözden geçirdiği Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi tarihi budur. Sayfa 666.